İstanbul Haliç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yaşar Onay, öncelikle teşekkür ederiz sorularımızı yanıtlamayı kabul ettiğiniz için. Efendim, İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'nın oluşturduğu heyetler ikinci kez nükleer anlaşma için görüşmelere başladı. Ancak iki tarafta yeni tür görüşmelerden fazla umutlu görünmüyor. Sizin öngörünüz nedir? Bu görüşmelerden kalıcı bir çözüm çıkacak mı?
Valla muhtemelen çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü şu anda İran çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Özellikle bu ambargonun neden olduğu ülke içindeki iç politikadaki başarısızlıklar, ekonomik durumun giderek bozulması, işsizliğin giderek artması ve temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak durumda değiller. Yaşam giderek pahalılaşmaya başlamış durumda İran'da. Ki zaten son seçimlerde de İran'daki bu Ahmedinejad rejiminin daha ılımlı bir rejime bırakmasının, yerine daha ılımlı bir rejime bırakmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani İran artık Batı ile olan ilişkilerini belli bir eksen doğrultusunda düzeltme çabası içerisinde. Bu nedenle hemen olmasa bile, çok kısa bir sürede bir sonuç alınacak gibi gözükmese bile, artık İran yavaş yavaş eski o katı politikalarından vazgeçmek durumunda gibi gözüküyor.
Öte yandan tabii İran'ın hiç yabana atılmayacak bir dini lideri var, Ayetullah Ali Hamenei. Onun yaptığı yorumlar çok karmaşık yorumlanıyor açıkçası Batı'da. Bir yandan diplomatik çözüm yollarına itiraz etmediğini söylüyor, zira diğer yandan görüşmelerin hiçbir noktaya varmayacağını kaydediyor. Sizce evet. Hamenei ne noktada? Çünkü barışçıl bir lider var, Ruhani evet, ama Hamenei'nin evet. kararları geçerli bu ülkede kuşkusuz.
Tabii bakın, 1979 İran devriminden sonra İran dış politikasını ve iç politikasını tamamıyla Batı, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığı temelinde oluşturdu ve bütün politikalarına, iç ve dış politikalarına şekil veren temel argüman da buydu. Yani Amerika Birleşik Devletleri örneğin şeytanın imparatorluğu olarak adlandırılmıştı. Dolayısıyla böylesine büyük bir nefret, böylesine büyük bir düşmanlığın tabii ki 24 saat ya da çok kısa bir zaman dilimi içerisinde soğumasını beklemek mümkün değil. Çünkü İran halkı hala günümüzde de böyle kolektif bilincinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı'ya karşı bir güvensizlik ve korku içerisinde. Dolayısıyla o dengeleri, yani iyi polis kötü polis rolünü bir yerde oynuyor gibi gözüküyorlar, ama yani Molla Hasan Rouhani, sizin de belirttiğiniz gibi, çok daha böyle ılımlı bir insan. Artı İran içerisinde de reform yanlısı güçler giderek taraftar kazanmaya başladılar. Yani İran'ın artık geçmişte uyguladığı o Molla, yani 1979 sonrası izlediği katı politikaları uygulaması zaten artık pek mümkün gözükmemekte. Yani İran bundan sonra yumuşayacak, ama bu yumuşamayı da içeriye de bir takım şekilde aktarabilmesi ve halkının kafasındaki bu değişimi de sağlaması lazım. Çünkü neticede her ne kadar bir dış politika halkın değer yargılarıyla açıklanamaz, ulusal çıkarlar doğrultusunda açıklanır diye klişeleşmiş bir jargonu kullansak bile, uluslararası ilişkiler terminolojisinde bir de realite var. Realiteye baktığınız zaman İran'ın bugünkü ambargonun neden olduğu koşullara pek o kadar dayanması mümkün değil. İran yumuşamak zorunda. Başka bir seçeneği yok.
Peki nihai bir anlaşma sağlandığı takdirde Orta Doğu'da bütün dengeler değişir mi sizce?
Değişir. Şu şekilde değişir. Şimdi genellikle Batı dediğim zaman, geçmişte Soğuk Savaş döneminde Batı'yı biz bir bütün yapı olarak değerlendiriyorduk, ama artık günümüzde bu böyle değil. Yani göründü ki Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında özellikle belirli bölgelerde çok ciddi çıkar çatışmaları var, ki bu da anlaşılabilir, doğrudur. Genel olarak Batı'nın Orta Doğu politikasına baktığımız zaman, Orta Doğu'da 3 tane saç ayağı ülke var. Bunlar son derece önemli ülkeler. Bu ülkelerin kendi aralarındaki politikaları ve aynı zamanda iç ve dış politikaları, Orta Doğu'daki dengeleri belirleyecek olan stratejileri oluşturmakta. Bunlar biri İran, biri Mısır, biri de Türkiye. Şimdi son döneme baktığımız zaman, Mısır'da yaşananlardan sonra Türkiye'de daha şu anda özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğumuz dönemde Orta Doğu'da yumuşak güç olarak önemli bir aktör haline gelmesi, fakat son dönemlerde bu aktör yumuşak gücün giderek geri çekilmesi, mevzi kaybetmesi, Türkiye'de özellikle Gezi olaylarından sonra ortaya çıkan kaotik durumdan sonra, siyasi kaotik durumdan sonra özellikle Batı olarak baktığımız zaman genellikle Batı'nın bölgeye yaklaşma biçiminde 2+1 şeklindeydi. Yani ya Türkiye Mısır'la birlikte hareket ederek İran'ı kuşatma şeklinde, ama görünen o ki Türkiye yavaş yavaş bu eski önemli konumunu kaybetmeye başlamış durumda. Fakat yeni dönemde de İran'daki gelişmelere bağlı olarak Mısır zaten ortada. Mısır'daki bu son değişiklikten sonra, Müslüman kardeşlerin gitmesi yerine daha farklı bir yapının oluşmasından sonra, Batı tercihini herhalde içinde bulunduğumuz coğrafyada İran ve Mısır eksenli olarak oluşturma çabası içerisinde. Tabii bu Türkiye'yi çok derinden etkileyecektir. Suriye dediğimiz zaman Rusya faktörünü göz ardı etmememiz lazım. Suriye'deki yaşananların arkasında çok ciddi anlamda Rusya'nın duruşu söz konusu. İran batıyla olan politikalarını düzeltmek konusunda, özellikle bu nükleer teknoloji konusundaki nükleer silah yapımından vazgeçme noktasına gelmesi, nükleer tesislerin artık izinsiz olarak bile gözetimi açması, İran'ın bu konuda ciddi adımlar atacağı şeklinde, İran'ın da özellikle Suriye'de var olan rejimin devamından yana tavır alması, şu anda görünen o ki Batı dünyasının da aynı noktaya gelmiş olması, yani Esad rejiminden yana, yani bölgede artık daha fazla kaotik bir durum istenmiyor. Çünkü bölgede özellikle Suriye'de muhalefet diye adlandırılan kesime verilen desteğin çok kanlı eylemler şeklinde televizyonlardan izlenmesi ciddi ölçüde bir korku yarattı insanlarda. Dolayısıyla artık İran Suriye politikasında da aynı şekilde adımlar atacak. Zaten Suriye politikası herhalde artık Türkiye'nin de bir süre sonra olayı kabullenmesiyle birlikte sönüp gidecek gibi geliyor bana.
Profesör Doktor Yaşar Onay, çok teşekkür ederiz efendim.
Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.